Ayrım 19, 5. Kadın Henning Mankell, sayfa 213, 19. Bölüm. Höör'den çıkar çıkmaz yağmur başladı. Wallander bu yolculuğa çıktıkları için pişman olmaya başlamıştı. Armhult'a gitmelerine değecek miydi? Oraya giderek neyi kanıtlayacağını sanıyordu. Tüm bu kuşkularına karşın yüreğinin derinliklerinden doğru olanı yaptığına inanıyordu. Aslında Armhult'a gitmekle bir çözüm yolu bulamayacağını biliyordu. Ama onun tek istediği doğru yöne somut bir adım atabilmekti. Wallander, Bo Runfeld'e nereye gittiklerini söylediğinde delikanlı çok öfkelenmiş ve bunun bir şaka olup olmadığını sormuştu. Babasının öldürülmesiyle annesinin ölümü arasında nasıl bir ilişki olabilirdi? ''Olanlardan ne sen ne de kardeşin konuşmuyorsunuz,'' dedi Wallander. ''Bir yere kadar bu konudaki isteksizliğini anlıyorum. İnsanlar başlarına gelen trajedilerden söz etmekten hoşlanmazlar. Ama isteksizliğinin bu trajediden kaynaklanmadığına neden inanamıyorum dersin? Eğer bu soruma beni tatmin edecek bir yanıt verirsen hemen geri dönerim. Ayrıca babanın nedenle acımasız biri olduğu konusunu da sen açtın.''
''Yanıtım da bu zaten,'' dedi Runfeld. Wallander delikanlının sesinde yeni oluşan savunma dolu ifadeyi hemen fark etti.
Tek düze yolda ilerlerken Wallander delikanlıyı korkutmadan yine aynı konuya döndü. ''Annenin zaman zaman intihar etmekten söz ettiğini söylemiştin.'' Runfeld bir süre hiçbir şey söylemedi.
''Bunu daha önce yapmaması garip doğrusu. Ne tür bir hayat yaşamak zorunda kaldığını anladığınızı hiç sanmıyorum.'' ''Ben anlayamamıştım. Aslında hiç kimse anlayamadı.''
''Neden babandan boşanmadı?''
''Eğer babamı bırakacak olursa babam onu öldüreceğini söylerdi ve annemin de bu sözlere inanmaması için hiçbir nedeni yoktu. O günlerde bunların ne demek olduğunu tam olarak anlamıyordum ama sonraları çok iyi anladım.''
''Doktorlar fiziksel şiddetten kuşkulanırlarsa bunu polise bildirmekle yükümlüdürler.''
Annemin her zaman akılcı bir açıklaması vardı ve bu konuda da çok inandırıcıydı. Babamı koruyacak her şeyi gözünü kırpmadan söyleyebilirdi. İçkili olduğu için düştüğünü bile söylemişti bir keresinde. Oysa annem ağzına içki koymazdı ama elbette doktorlar bunu bilmiyordu.
Wallander önündeki otobüsü geçmeye çalışırken arabada bir sessizlik oldu. Runfeld'in gerildiğini hissetti. Wallander arabayı hızlı sürmüyordu ama yanındaki kişinin tedirginliği belli oluyordu.
''Annem galiba kardeşimle benim yüzümden intihar etmedi,'' dedi Runfeld uzun bir aradan sonra.
''Bu çok doğal,'' diye karşılık verdi Wallander. ''Babanın anneni ölümle tehdit etmesine geri dönelim. Bir erkek kadına fiziksel taciz uyguladığında aslında onu öldürmeyi düşünmez. Bunu kadını denetimi altına almak için yapar. Bazen o kadar sert ve güçlü bir şekilde döver ki taciz ölümle sonuçlanabilir.'' Ama genellikle adam öldürmek için farklı bir neden vardır. Bu olayın bir adım ötesidir. Runfeld bu sözlere Wallander'i şaşırtan bir soruyla karşılık verdi.
Evli misiniz?
Artık değilim.
Karınıza hiç el kaldırdınız mı?
Bunu neden yapayım ki?
Yalnızca merak etmiştim.
Burada benden söz etmiyoruz. Runfeld sustu. Wallander dehşet içinde bir keresinde nasıl denetimini yitirip öfke içinde Mona'ya vurduğunu anımsadı. Mona yere düşerken başını kapının eşiğine çarpmış ve bayılmıştı. Daha sonra da eşyalarını toplamıştı. Ama Linda o günlerde çok küçük olduğundan evi terk etmemişti. Wallander ise diz çöküp defalarca özür dilemiş ve gitmemesi için yalvarmıştı. O gece sabaha değin konuşmuşlardı. Wallander yine özür dilemiş ve sonunda Mona gitmekten vazgeçmişti. Bu belleğine kazılmıştı ama şimdi kendini zorlamasına karşı neden kavga ettiklerini bir türlü anımsayamıyordu. Neden o denli öfkelenmişti bilmiyordu. Yaşamında utanç duyduğu bir iki olay vardı. Bu olayları anımsamak istemiyordu. ''Haydi şimdi de 10 yıl öncesine dönelim,'' dedi Wallander. ''Neler olmuştu?''
''Pazar günüydü,'' diye karşılık verdi Runfeld. ''5 Şubat 1984. Güzel ve soğuk bir kış günüydü.'' Her pazar ormanda ya da kumsalda veya buz tutmuş gölde yürümek için dışarı çıkarlardı.
''Çok hoş,'' dedi Wallander. ''Şimdi bu söylediklerini az önce söylediklerinle nasıl bağdaştıracağım?''
''Söylediğiniz gibi hoş değildi. Aslında tam tersi geçerliydi. Pazar günleri annem her zaman dehşet içinde olurdu. Abartmıyorum. Korkunun insanın benliğini ve yaşamını ele geçirdiği o sınırı çoktan geçmişti. Zihinsel açıdan da çok yorgun olmalıydı. Ama babam pazar yürüyüşüne çıkmak istemişti. Annem de çıkmıştı. Sıkılmış yumruklardan oluşan tehdit unsurları her zaman vardı. Babamın annemin nedenli korktuğunu gördüğünü hiç sanmıyorum. Büyük olasılıkla babam annemin her defasında kendisini bağışladığını ve olanları unuttuğunu sanıyordu. Anneme yaptığı fiziksel tacizin bir anlık öfke nöbetinden kaynaklandığına inandığını sanıyorum.
Şimdi daha iyi anlıyorum. Peki sonra ne oldu?
O pazar günü Smarland'a neden gittiklerini bilmiyorum. Arabayı yolun kenarına park etmişler. Kar varmış ama çok derin değilmiş. Göle uzanan yolda ve buzun üstünde yürümüşler. Birden buz kırılmış ve annem düşmüş. Babam onu çıkaramamış. Koşarak arabasına atlamış ve yardım çağırmaya gitmiş. Geri geldiğinde ise annem çoktan ölmüş.
Sizlere nasıl haber verdiler?
Babam beni aradı. Ben o sırada Stockholm'deydim.
O telefon konuşmasını anımsıyor musun?
Babam doğal olarak çok üzgündü.
Hangi açıdan?
Hangi açıdan mı?
Ağlıyor muydu? Şok mu geçiriyordu? Açıklamaya çalış.
Ağlamıyordu. Babamın gözleri yalnızca çok ender rastlanan orkidelerden söz ettiğinde yaşarırdı. Babam annemi kurtarmak için elinden geleni yaptığı konusunda beni ikna etmeye çalışıyordu. Ama buna gerek yoktu değil mi? Eğer birinin başı derde girerse insan onu kurtarmak için elinden geleni yapar değil mi?
Babam başka ne söylemişti?
Kardeşimi arayıp bulmamı.
Demek önce seni aramış.
Evet.
Peki sonra ne oldu?
Skyne'ye geldik. Aynen şimdiki gibi. Cenaze bir hafta sonra yapılacaktı. Polisle konuştum. Buzun göründüğünden de çok ince olduğunu söyledi. Anne biri yarı bir kadın değildi.
Polis bunları mı söyledi? Konuştuğun polis memuru demek istiyorum. Buzun göründüğünden de çok ince olduğunu mu söyledi?
Ayrıntıları anımsayan bir belleğim vardır. Belki de bu yüzden muhasebeci oldum.
Bir kafenin önünden geçerlerken Wallander durmaya karar verdi. Yemek sırasında Wallander, Runfeld'e uluslararası muhasebecilik işinin nasıl gittiğini sordu. Delikanlının anlattıklarını pek dinlemedi. Bunun yerine arabadaki konuşmaları bir kez daha geçirdi kafasından. Önemli olan bir şey vardı ama bunun ne olduğunu çıkaramıyordu. Tam kafeden çıkarlarken cep telefonu çaldı. Arayan Martinson'du. Runfeld onun rahatça konuşması için kenara çekildi.
''Şansımız yaver gitmiyor.'' dedi Martinson. 10 yıl önce Armhult'ta görevli olan polislerden biri ölmüş, diğeri ise emekliye ayrılıp Öreboy'a taşınmış.
Wallander düş kırıklığına uğramıştı. Güvenilir bir bilgi kaynağı olmadan bu yolculuğun amacına ulaşabileceği tartışılırdı.
''Gölü nasıl bulacağımı bile bilmiyorum.'' dedi sızlanarak. ''Ambulans şoförleri de mi yokmuş? Kadını gölden çıkaran itfaiye değil miydi?''
''Göster Runfeld'e yardım eden adamın yerini sapladım.'' dedi Martinson. ''Adını ve adresini biliyorum. Tek sorun adamın telefonunun olmayışı.''
''Günümüzde İsveç'te telefonu olmayan insanlar hala var mı?''
''Öyle anlaşılıyor. Kalemin var mı?''
Wallander ceplerine baktı. Her zamanki gibi kalemle not defterini yanına almayı unutmuştu. Runfeld'e doğru elini sallayarak kalemi olup olmadığını sorunca, Runfeld ceketinin cebinden altın kaplamalı bir kalemle kart vizitini çıkarıp uzattı.
''Jakob Hoslowski,''
dedi Martinson.
''Stank gölüne yakın bir yerde oturan marjinal bir adam.'' Belediyede çalışan bir kadın bana Stank Gölü tabelasının hemen yanında Jakob Hoslowski'nin adının yazılı olduğu küçük bir tabela daha olduğunu söyledi. Ama bana tam adresi vermedi. Kulübeye gidip adamla konuşmalısın.
Bu akşam için bize yer ayrıldı mı?
IKEA'nın otelinde yeriniz ayrıldı.
IKEA mobilyacı değil mi?
Evet ama otelleri de var.
Önemli bir şey var mı?
Herkesin işi başından aşmış, harıl harıl çalışıyor. Ama galiba bizlere yardım etmek için Stockholm'den hamren geliyormuş, öyle duydum.
Wallander geçen yaz kendilerine yardım eden Stockholmlu iki dedektifi anımsıyordu. Gelmelerinde herhangi bir sakınca yoktu.
Ludvigson gelmiyor mu?
Trafik kazası geçirmiş, hastanede yatıyormuş.
Önemli mi?
Öğrenirim ama sanmıyorum.
Wallander telefonu kapattıktan sonra kalemi Runfeld'e uzattı.
Değerli bir kaleme benziyor dedi.
Pricewaterhouse'da muhasebeci olarak çalışmak önemli ve prestijlidir dedi Runfeld. En azından hem maaş hem de gelecek açısından. Günümüzde akıllı ebeveynler çocuklarına muhasebeci olmalarını öğütlüyor.
Maaş ortalaması nedir?
Belli bir düzeyin üstünde olanların kişisel kontratları var ve bunlar da elbette çok gizli.
Wallander bu sözleri maaşların oldukça yüksek olduğu anlamında yorumlamıştı. Bunca yıllık deneyimi olan bir dedektif olarak maaşı oldukça düşüktü. Eğer özel sektörde çalışacak olursa maaşının şimdikinin en az iki katı olacağını biliyordu. Ama seçimini yapmıştı ve maaşıyla geçinebildiği sürece de polis teşkilatında kalacaktı. Öğleden sonra saat 5'te Arnhult'a vardıklarında Runfeld geceyi orada geçirmelerinin gerçekten de gerekli olup olmadığını sordu. Wallander'in bu soruya verebileceği mantıklı bir yanıtı yoktu. Runfeld trenle Malmö'ye geri dönebileceğini söyledi. Wallander hava birazdan kararacağından göle ertesi sabah gitmek zorunda olduklarını ve onun da gelmesini çok istediğini söyledi. Otele yerleştikten sonra Wallander, Jakob Hoslowski'nin evini bulmak için dışarı çıktı. Kasabanın girişindeki tabelanın önünde durarak Stank Gölü'nün yerini sapladıktan sonra kasabadan çıktı. Hava kararmaya başlamıştı. Önce sola, sonra bir süre sonra yine sola döndü. Ormanlık bir alana girdi. Skyne çok gerilerde kalmıştı. Yolun kenarında bahçe kapısını onaran bir adamı görünce durdu. Adam ona ne tarafa gideceğini söyledi. Arabanın motoru zorlanıyordu, Peugeot'su eskiyordu. Yeni bir araba alamayacağını düşündü. Bunu bir gece eski arabası E65 karayolunda kaldığında almıştı. O da Peugeot'ydu. Wallander bundan sonra alacağı arabanın yine Peugeot olacağını düşünüyordu. Yaşlandıkça alışkanlıklarından vazgeçmesi zorlaşıyordu. Bir sonraki kavşağa yaklaşınca saptı. 100 metre kadar gittikten sonra çamura saplanabileceğinden korkarak arabayı orada bırakıp yürümeye başladı. Rüzgar olanca hızıyla esiyordu. Üşümemek için adımlarını hızlandırdı. Ev yolun sağ tarafındaydı. Eski model bir kulübeydi. Bahçesinde bir yığın eski araba vardı. Tahta bir horoz gözlerini dikmiş ona bakıyordu. Pencerelerden birinde ışık vardı. Wallander bunun gaz lambasından geldiğini fark etti. Bir an için bu ziyareti ertesi sabaha ertelemeyi düşündü ama oraya kadar geldikten sonra ertelemenin bir anlamı olamayacağına karar verdi. Ön kapıya yaklaştı, kapıyı çaldı. Kısa bir süre sonra içeriden gelen ayak seslerini duydu ve kapı açıldı. Kapının eşiğinde duran yaklaşık 40 yaşlarında bir adamdı. Wallander kendini tanıttı. ''Jakob Hoslowski'' dedi adam. Wallander adamın belli belirsiz bir aksanla konuştuğunu fark etti. Adam kir içindeydi ve kokuyordu. Uzun saçları ve sakalı birbirine karışmıştı. ''Acaba bana birkaç dakikanızı ayırabilir misiniz?'' diye sordu. Hoslowski gülümseyerek kenara çekildi. ''Buyur gir içeri. Kapımı çalan hiç kimseyi geri göndermem.'' Wallander karanlık hole girdi. Az kalsın kediyi ezecekti. Evin içi kedi doluydu. Yaşamında hiç bu kadar çok kediyi bir arada görmemişti. Ev çok kötü kokuyordu. Hoslowski'nin arkasından evin büyük odalarından birine girdi. Odada hemen hemen hiç mobilya yoktu. Yalnızca şilteler ve yer yastıkları, kitaplar ve bir tek gaz lambası vardı. Ve kediler, onlar her yerdeydi. Wallander kedilerin kendisini dikkatle izlediklerinin farkındaydı. Ters bir hareketini görecek olsalar üstüne saldıracaklardı. ''Elektrik olmayan yerlere pek gitmem.'' dedi Wallander. ''Zamanın dışında yaşıyorum.'' diye karşılık verdi Hoslowski sıradan bir tavırla. ''Bundan sonraki yaşamımda kedi olarak dünyaya geleceğim.'' Wallander başını evetlercesine salladı. ''Anlıyorum.'' dedi. ''10 yıl önce de burada mı oturuyordunuz?'' ''Zamanla ilişkimi kestiğimden bu yana burada yaşıyorum.''
''Zamanla ilişkinizi ne zaman kestiniz?''
''Uzun zaman önce.''
Wallander karşısındaki adamdan bundan daha akılcı bir yanıt alamayacağını hissediyordu. Güçlükle yerdeki şiltelerden birine oturdu. Bir yandan da umarım kedi pisliğinin üstüne oturmuyorumdur diye geçirdiği içinden. 10 yıl önce buzla kaplı Stan Gölü'nde bir kadın yürürken gölün içine düşüp öldü diye sürdürdü konuşmasını. Bu kazayı anımsıyor musunuz? Zamanın dışında yaşadığınızı söylemenize karşın yine de bunu anımsıyor musunuz? Wallander karşısındaki adamın zamansız varoluşuna karşı çıkmayışını olumlu değerlendirdiğini hissediyordu.
10 yıl önce bir pazar günü dedi Wallander. Rapora göre bir adam buraya gelip sizden yardım istemiş.
Hoslowski başını evetlercesine salladı.
Bir adam gelip kapımı çalmıştı. Telefonumu ödünç almak istemişti.
Wallander çevresine bakındı ama sizin telefonunuz yok.
Kiminle konuşacağım ki?
Wallander yine başını salladı. Sonra ne olmuştu?
Onu bana en yakın komşuma gönderdim. Onların telefonu var.
Siz de onunla gittiniz mi?
Kadını gölden çıkarıp çıkaramayacağımı anlamak için göle gittim.
Wallander bir an için durarak geriye döndü.
Kapınızı çalan adam acaba gergin miydi?
Olabilir.
Olabilir de ne demek?
Unuttum. Bu olay o zamandan beri çok değişen bir kozmik boyunda gerçekleşmişti.
Peki göle gittiniz, orada ne oldu?
Buz yumuşaktı, deliği gördüm. Deliğin yanından yürüyerek geçtim ama suyun içinde hiçbir şey göremedim.
Yürüdüğünüzü söylediniz, buzun kırılabileceğinden korkmadınız mı?
Buzun ne kadar ağırlık taşıyacağını bilirim ben. Ayrıca gerektiğinde tüm ağırlığımı yok edebilirim.
İnsan bir deliyle nasıl mantıklı konuşabilir diye geçirdiği içinden Wallander. Buzun üstündeki deliği bana anlatabilir misiniz?
Bence o delik balıkçılar tarafından açılmıştı. Üstü belki biraz buz tutmuştu ama tam olarak sertleşmemişti.
Wallander bir süre konuşmadı, düşünüyordu. Balıkçılar mı delikleri açmışlardı?
Bu söz konusu olan delik dikdörtgen şeklindeydi. Belki o deliği açmak için testere kullandılar, bilmiyorum.
Stank Gölü'nde balıkçılar sıklıkla avlanır mı?
Göl balıkla dolu. Ben de orada avlanırım ama kışın değil.
Peki sonra ne oldu? Buzun üstünde deliğin yanında durdunuz, hiçbir şey görmediniz. Sonra ne yaptınız?
Üstümü çıkarıp suya girdim.
Wallander şaşkınlıkla baktı. Neden bunu yaptınız?
Ayaklarımla kadının bedenine dokunabileceğimi sanmıştım.
Ama donup ölebilirdiniz.
Gerektiğinde kendimi aşırı soğuğa ya da sıcağa karşı duyarsızlaştırabilirim.
Wallander bu yanıtı ciddiye alması gerektiğini düşündü. Ama onu bulamadınız değil mi?
Bulamadım. Sudan çıkıp giyindim. Sonra insanlar gelmeye başladı. Bagajında merdiven olan bir araba geldi. Ben de oradan gittim.
Wallander son derece rahatsız olan yer yastığından kalkmaya çalıştı. Odanın içindeki koku dayanılmaz bir boyuttaydı. Başka sorusu yoktu ve orada gerektiğinden daha fazla kalmak istemiyordu. Ama öte yandan da Hoslowski'nin çok candan ve dostça davrandığını da düşünüyordu. Hoslowski de arkasından bahçeye çıktı.
Sonra da onu sudan çıkarttılar dedi. Komşum ara sıra buraya gelerek bana dış dünyada olup bitenleri anlatır. Çok iyi bir insandır. Yerel avcılık kulübündeki konuşmaları gelip bana anlatır. Dünyanın başka bir yerinde olan olayları ciddiye almaz. Onun için tek önemli yer kulüptür. Bu yüzden de ben dış dünyada olan bitenleri pek bilmem. Dünyada şu anda bir savaş olup olmadığını size sorabilir miyim?
Önemli bir şey yok dedi Wallander ama küçük savaşlar, önemsiz ayaklanmalar falan oluyor. Hoslowski başını evetlercesine salladı, sonra da konuşmasını sürdürdü.
Sözünü ettiğim komşum şurada oturuyor dedi. Evini buradan göremezsiniz. Yaklaşık 300 metre ötede. Dünyevi mesafeleri hesaplamak oldukça zor.
Wallander ona teşekkür ederek oradan ayrıldı. Hava artık iyice kararmıştı. Yürürken el fenerini yaktı. Fenerin ışığı ağaçların dallarını aydınlatıyordu. Karşısına çıkan ev oldukça yeniydi. Bir kenardaki tesisatçı tabelası gözüne ilişti. Wallander zili çaldı. Wallander kendisini rahatsız eden insanların sonuncusuymuşçasına uzun boylu yalın ayak üstünde yalnızca beyaz bir külot olan adam kapıyı hızla açtı. Ama adamın yüzünde dostça bir ifade vardı. Wallander evin içinden gelen bir çocuk sesi duydu, kendini tanıttı.
''Sizi buraya Hoslowski mi gönderdi?'' diye sordu adam gülümseyerek.
''Bunu nereden çıkardınız?''
''Kokunuzdan'' dedi adam. ''Bir süre sonra geçer, merak etmeyin, içeri buyurun.''
Wallander onun arkasından mutfağa gitti. Çocuk ağlaması üst kattan geliyordu, televizyon da açıktı. Adam adının Rune Nilsson olduğunu söyledi. Wallander neden oraya geldiğini açıkladı.
İnsan böylesi bir şeyi kolay kolay unutmaz dedi Nilsson. O günlerde daha evlenmemiştim. Bu evi inşa etmeden önce eski evde oturuyordum. Aradan gerçekten de 10 yıl geçti mi?
Evet, belki 1-2 aylık bir yanılma olabilir ama tam 10 yıl oldu.
Evime gelmişti, öğle saatleriydi.
Nasıl görünüyordu?
Heyecanlıydı ama denetimini yitirmemişti. Ben giyinirken o da polise telefon etti, sonra da evden çıktık. Kestirme olsun diye ormandan geçtik. O günlerde sıklıkla balık avlardım gölde.
Tüm o süre boyunca denetimini yitirmedi mi? Neler söylemişti? Kazanın nasıl olduğunu açıklamış mıydı?
Buzun kırıldığını ve karısının düştüğünü söylemişti.
Ama buz oldukça sertti değil mi?
Buz konusunda emin olmak çok zordur. Buzun üstünde gözle görülmeyen küçük çatlaklar olabilir. Ama bu kaza bana yine de garip gelmişti.
Jakob Hoslowski buzun üstündeki deliğin dikdörtgen olduğunu söyledi. Testereyle kesilmiş olabileceğini söyledi.
Dikdörtgen olup olmadığını doğrusu pek anımsamıyorum. Tek anımsadığım bir hayli büyük oluşuydu.
Ama deliğin çevresindeki buz sertti. Siz iri yarı birisiniz ama buzun üstünde yürümekten de korkmadınız değil mi?
Nilsson evet dercesine başını salladı.
Bu konuyu daha sonra da çok düşündüm dedi. Bir kadının o deliğin içine düşüp kaybolması bana çok garip gelmişti. Neden karısını çekip kurtarmadı ki?
O olayı size nasıl anlatmıştı?
Elinden geleni yaptığını ama karısının suyun içinde birdenbire yok olup gittiğini söylemişti. Suyun dibine doğru çekilmiş.
Bu doğru olabilir mi?
Kadının cesedini delikten birkaç metre ötede buldular. Buzun hemen altındaydı, batmamıştı. Kadını çıkardıklarında ben de oradaydım. O görüntüyü yaşamımın sonuna değin unutacağımı sanmıyorum. Kadın çok ağırlaşmıştı.
Ne demek istiyorsun? Çok ağırlaşmıştı da ne demek?
O günlerde polis olan Nygren'i tanıyordum. Ne yazık ki erken öldü. Bana defalarca adamın karısının yaklaşık 80 kilo olduğunu söylediğini anımsıyorum. Güya buz bu yüzden kırılmış. Bunu anlamam olası değil. Ama siz polislere herhangi bir kazayla karşılaştığınızda bunun nedenlerini sonuna dek araştırırsınız.
Evet, bu doğru dedi Wallander ayağa kalkarken. Bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Yarın bana kazanın olduğu yeri göstermenizi rica ediyorum.
Suyun üstünde mi yürüyeceğiz?
Wallander gülümsedi. Buna gerek yok ama belki Jakob Haslowski'nin böylesi bir gücü vardır.
Nilsson başını iki yana salladı. Zararsız bir delidir dedi.
Wallander orman yoluna geri döndü. Haslowski'nin penceresinden hala gaz lambasının ışığı görülüyordu. Nilsson ertesi sabah saat 8 civarında evde olacağını söylemişti. Arabasına binerek direksiyonu Almhult'a doğru kırdı. Motordan gelen ses kesilmişti, karnı acıkmıştı. Runfeld'i de alıp yemeğe gitmeleri iyi olacaktı. Wallander bu yolculuğun artık bir amacı olduğunu hissediyordu. Wallander otele geldiğinde resepsiyonda adına bırakılmış bir not buldu. Bo Runfeld bir araba kiralamış ve Vaxio'ya gitmişti. Orada bazı arkadaşları vardı ve geceyi orada geçirmeyi düşünüyordu. Ertesi sabah erkenden Almhult'a döneceğini de yazmıştı notuna. Wallander bir an için öfkelendi. Runfeld'e gereksinimi olabilirdi. Delikanlı Vaxio'da kalacağı evin telefon numarasını da bırakmıştı ama onu araması için herhangi bir neden yoktu. Bir süre sonra akşamı tek başına geçireceği için memnun olduğunu fark etti. Odasına çıkarak duş yaptı. Diş fırçasını yanına almayı unuttuğunu fark etti. Giyindikten sonra bazı gereksinimlerini satın alabileceği bir dükkan bulma umuduyla otelden çıktı. Bir pizzacıda oturup yemeğini yedi. Bir yandan da bu boğulma olayını düşünüyordu. Bulmacanın parçalarını yavaş yavaş yerine koyabiliyordu. Otele dönünce Höglund'u evinden aradı. Telefon sesinin çocukları uyandırmamasını dilediği içinden. Genç kadın telefona yanıt verince Wallander olanları ona kısaca özetledi. Gösta Runfeld'in son müşterisi olan Bayan Svensson'un izini bulup bulmadıklarını sordu genç kadına.
''Henüz bulamadık.'' diye karşılık verdi Höglund.
Wallander konuşmayı kısa kesti, sonra da televizyonu açtı ve bir süre izledi. Daha sonra da gidip yattı. Uyandığında saat sabahın 6'sıydı ve kendini çok iyi dinlenmiş hissediyordu. Saat 7.30'da kahvaltısını yapmış ve odasının parasını ödemişti bile. Sonra da lobide oturarak beklemeye başladı. Birkaç dakika sonra da Runfeld geldi. İkisi de bir gece öncesinden söz etmediler.
''Keşfe çıkacağız.'' dedi Wallander. ''Annenin boğulduğu göle gidiyoruz.''
''Bunca zahmete değeceğine inanıyor musunuz hala?'' diye sordu Runfeld.
Wallander onun biraz sinirli olduğunu fark etti.
''Evet'' diye karşılık verdi ve ''ister inan ister inanma ama senin varlığının da çok büyük önemi var.''
Wallander elbette bundan emin değildi ama o denli kararlı bir sesle konuşmuştu ki Runfeld'in söylediklerine inanmaması olanaksızdı. Nilsson onları bekliyordu. Ormandan geçtiler. Rüzgar durmuştu ve ısı 0 dereceydi. Birden göl önlerine çıktı. Göl dikdörtgen şeklindeydi. Nilsson gölün ortasındaki bir noktayı işaret etti. Wallander Runfeld'in tedirgin olduğunu hissederek bunun onu buraya ilk gelişi olduğunu düşündü.
''Bu gölün buzla kaplandığını düşünmek kolay değil.'' dedi Nilsson. ''Kış geldiğinde her şey değişiveriyor. Özellikle insanların mesafe kavramı değişiyor. Yazları yakın gibi gelen şeyler kışları birden çok daha uzaktaymış gibi oluveriyor ya da tam tersi.''
Wallander gölün kıyısına doğru gitti. Su durgundu. Kayalardan birinin yanında bir balık gördüğünü sandı. Runfeld'in gölün derin olup olmadığını sorduğunu duydu. Nilsson'un verdiği yanıtı duyamadı. Kendisine nelerin olduğunu sordu. Gösta Runfeld o pazar günü karısının boğulmasını planlamış mıydı? Planlamış olması gerekiyordu. Bir şekilde buzdaki deliği önceden hazırlamış olmalıydı. Tıpkı Erikson'un evindeki kuyunun üstündeki kalasların önceden yerleştirilmesi ve Runfeld'in kaçırılmasının planlanmış olması gibi. Wallander orada uzun bir süre durup önünde uzanan göle baktı. Gördükleri soyuttu. Ormana geri döndüler. Arabalarına binmeden Nilsson'la vedalaştılar. Wallander öğleden önce Yistad'da olacaklarını sanıyordu. Ama yanılmıştı. Almhult'un hemen güneyinde araba birden durdu ve bir daha da çalışmadı. Wallander üyesi olduğu yol hizmetlerine telefon etti. Bir görevli 20 dakikadan daha kısa bir sürede yanlarına geldi. Ama arabanın mutlaka servise götürülmesi gerektiğini, arızanın orada onarılmayacak denli büyük olduğunu söyledi. Arabayı Almhult'ta bırakmaları ve trenle Malmö'ye gitmeleri gerekiyordu. Runfeld biletleri alma konusunda ısrar edince Wallander karşı çıkmadı. Saat 9.44'te tren Hasleholm ve Malmö'ye doğru hareket etti. Wallander bir süre sonra karakola telefon ederek birinin Malmö'ye gelip kendilerini karşılamasını istedi. Malmö'den Yistad'a tren yoktu. Ebba mutlaka birini göndereceğine söz verdi. ''Polisin elinde daha iyi arabalar yok mu?'' diye sordu Runfeld. Almhult'u arkalarında bıraktıklarında. ''Ya acil bir durum söz konusu olsa o zaman ne yapacaktınız?'' ''Bu benim kendi arabam.'' diye karşılık verdi Wallander. ''Acil arabalarımız çok daha iyi durumda.'' Bir süre konuşmadılar. Wallander Gösta Runfeld'i düşünüyordu. Gösta'nın karısını öldürdüğünden artık emindi. Runfeld de öldürülmüştü. Vahşi ve acımasız bir katil aynı acımasızlıkla onu da öldürmüştü. Akla gelen tek mantıklı açıklama bunun intikam amacıyla işlenmiş bir cinayet olduğuydu. Ama bu intikamı kim almıştı ve Holger Eriksson'un bu tabloda ne işi vardı? Wallander'in yanıtı yoktu. Biletçinin gelmesiyle düşüncelerinden sıyrıldı. Biletçi kadındı. Gülümseyerek ve belli belirsiz Skyne aksanıyla biletlerini görmek istediğini söyledi. Wallander kadının kendisini tanıdığını hissetti. Belki de gazetelerde çıkan bir resmini görmüştü. ''Malmö'ye kaçta varacağız?'' diye sordu. ''12.15'' diye karşılık verdi biletçi. ''Hasleholm'e 11.13'te varacağız.'' Biletçi kompartımandan çıktı. Tarifeyi ezbere biliyordu. 19. ayrımın sonu. Sayfa 226.